gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. Başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bu haftanın son Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Yayınımızı sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor sizlere ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz 15.55'e dek Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizleri bulmanız, ulaşmanız, programımızla ilgili kaçırdığınız bölümleri ya da görmek istediğiniz her şeyi yine oralardan takip edebileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini sunuyoruz.
Boşanıyor sözcükler yüreğimden. Seviyorum, ırmaklar gibi boşanıyor sözcükler yüreğimden. Seviyorum bu sevdan seni. Sana benzeyenler var. Sen gidersen sana benzeyenler var. Sana benzeyenler var. Sen gidersen sana benzeyenler var. Seyenler var. sana benzeyenler var. Sen gidersen sana benzeyenler var.
Lezzet hikayeleri. Köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci sevgili Mehmet Efe bugün stüdyomuzda değil ne yazık ki, ancak telefon hattımızda. Şu anda Ödemiş'te, çünkü 14 Mayıs günü orada bir peynir festivali var. Peynir Ödemiş'ten alınır sloganıyla yola çıkılmış bu festivalde. Hemen sevgili Mehmet Efe'ye merhaba diyoruz başkentten.
Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz, sizi sormalı. Vallahi peynir en lezzetli yiyeceklerimizden, her hali güzel çeşitleriyle.
Aynen.
Kahvaltıda, evet. Böreğin içinde, pizzada sevmeyenler de var ama o hayatın sunduğu o fırsattan yararlanamayanlar, fırsatı kaçıranlar diye görüyorum ben onları. Şimdi evet. Neler söyleyeceksiniz, nasıl gidiyor festival hazırlıkları, neler var, kaç çeşit peynir var acaba?
Hemen bahsedeyim. Aslında buna en güzel örneklerden bir tanesi de burada da söylenen, Türkiye'de yani ülkemizde süt içilmez de yenir deniyor. Çünkü biz süt tüketimimiz, alışkanlığımızı genelde süt içerek değil de, ya da süt ihtiyacımızı genelde ya yoğurtla yiyerek ya da peynirle çok fazla sağlıyoruz. Böylelikle tüketiyoruz. O sebeple burada öyle deniyor. Ülkemizde süt içilmez yenir diye. Bu sebeple de burada bir peynir festivali gerçekleşecek pazar günü. Ben de buraya geldim. O peynirlerden tadacağım. Bir dahaki sefere de anlatırız orada. Sizlere de inşallah getireceğim bu peynirlerden. Peki neden Ödemiş diye söylemek gerekirse, ülkemizde yaklaşık 19 milyon ton civarında süt üretiliyor. Bunun onda biri, yani 1.9 milyon tona yakını İzmir'de üretilmekte. Ve İzmir'de üretilen sütün de %90'ı işte Tire, Ödemiş dediğimiz Küçük Menderes Havzası'nda. Bu sebeple de bu bölgede sütün fazla olması, böylelikle süt fabrikalarının, peynir fabrikalarının, mandıraların burada çok fazla olmasını getirmiş. İzmir bu anlamda bir peynir cenneti zaten. İşte Ödemiş tulumu var, Bergama tulumu var, Tire tulumu var. İşte Karabur Yarımada'ya gittiğimizde Kopaneski diye özel peyniri var. Çamur peyniri var Tire'nin örneğin. Armola diye bir peyniri var gene Seferihisar'ın. Bu sebeple çok çeşitli, daha sayamadığımız hem yöresel hem de Türkiye'ye mal olmuş peynirler var. Örneğin İzmir tulumu çok lezzetli olmasına rağmen, yani ve tescil, marka tescilini de almış olmasına rağmen Türkiye'de çok fazla bilinmiyor. Bunu bir yerde duyurmak, tanıtmak, Türkiye'de İzmir tulumunun, Bergama tulumunun, Ödemiş tulumunun duyulmasını sağlamak amaçla yapılmış böyle bir etkinlik. Ve orada da insanlara bilgi verecekler. Hem insanların satın almalarını sağlayacaklar, hem yeni tatlarla buluşmalarını sağlayacaklar. Bu tür çalışma yapmışlar. Biraz etkinliğin içeriğinden de bahsedeyim isterim.
Evet, lütfen.
Şimdi özellikle demin dediğim gibi tanıtmak istedikleri için peynirde markalaşma ve ihracatla ilgili bir panel koymuşlar. Çünkü ülkemizde peynir üretilse de, bu çeşitliliği çok fazla olsa da yurt dışına biz bunu çok fazla satamıyoruz. Ülkemizde 10'a yakın firma var. Bu 10 firma ancak Avrupa Birliği'nden izin alabilmiş vaziyette ve özellikle bu gene Ödemiş-Tire civarında yaygın olan hastalıktan ari işletmelerden elde ettikleri sütlerden ancak peynir yaparlarsa Avrupa Birliği'ne satılabiliyor. Bu tür kriterler getirmişler. Bu kriterleri anlatacaklar. Tüketiciler özellikle bu hastalıktan ari işletme ne demek, neler yapılmalı, bunları öğretecekler. Orada bahsedecekler. Pınar Sözer Hanım var. Peynir Aşkına diye bir kitap yazılmış. O Peynir Aşkına kitabından bahsedecek. Türkiye'nin tüm bölgelerini gezmişler. O gezdikleri bölgelerden peynir fotoğraflarını çekmişler. Anadolu'nun dört bir tarafındaki o peynir yapım şekillerinden bahsetmişler. Onlardan bahsedecekler. Biz de programımızda bunu önce işlemiştik ve devam edelim demiştik. O da burada bu bilgileri birazcık daha genişletmiş olacağım ben de. Ardından gene bize programımıza da konuk olan İlhan Koçulu Bey var. Kars gravyeri yapan. O deneyimlerinden bahsedecek. Kars gravyeri ile ilgili, Kars kaşarı ile ilgili bilgiler aktaracak buradaki insanlara. Yani aslında tam anlamıyla bir bilgi paylaşımı noktası olacak Ödemiş. İnsanlar bilgi alışverişinde bulunup belki de yeni peynir çeşitleri nasıl yapılabilir bunları görebileceğiz.
Çeşitleri deyince tabii günün her saatinde kendine yer buldu aslında peynir çeşitleriyle evet. Birlikte. Binin üzerinde çeşit var herhalde ama sanıyorum hepsi orada olmayacaklar.
Tabii hepsi burada olmayacak ama en azından büyük bir çoğunluğu burada olacak. Bir de aslında biz bunu da her gün fabrikalaşmayla birlikte bu mandıra kültürünü kaybetmemek için zaten Ödemiş'in bir tanesi, bir başlık da bu. Ödemiş'in peynircilik vizyonu diye bir başlık konulmuş. Burada özellikle kaybolmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerinin kaybolmaması için ve neler yapılması gerektiğiyle ilgili konuşmalar da yapılacak. Çünkü büyük fabrikalara gidildiğinde standart beyaz peynirlere gidiyoruz. Böylelikle damak zevkimiz kayboluyor. Bunların yaşayabilmesi için hem bunların tüketim alışkanlığının artıyor olması hem bu peynirleri tüketenlerin artıyor olması gerekiyor. Onun için neler yapılabilir şeklinde bir konuşma olacak. Özellikle Profesör Doktor Yavuz Tekili hocamız vardır. Yöresel ürünler ve coğrafi işaret almış ürünlerin bir derneği var. Onun başkanlığını yapıyor. Bu coğrafi işaret almanın önemini, yerel peynirlerin neden önemli olduğunu o anlatacak bununla ilgili. Çünkü Avrupa'da özellikle peynir çeşitliliği çok fazla ama çünkü her bir yörenin kendine özgü peynirleri var ve onlar bunları coğrafi işaret alarak korumuşlar. Yani bir Ödemiş tulumu varsa sadece Ödemiş'te yapıldığında o Ödemiş tulumu oluyor. Çünkü oranın mikrokliması, oranın sütleri, oranın havası bile bu peynirin tadını ve aromasını değiştiriyor. O sebeple de bu coğrafi işaret alıyor olmanın öneminden bahsedecekler. Örneğin gene burada İzmir tulumunda, Bergama tulumunda ve Ödemiş tulumunda her biri ayrı aromalarda, lezzetlerde. Çünkü bu hem sütlerin farklı olmasından kaynaklı hem de bekletme süreleri var. Örneğin bir tulum peyniri en az 5 ay, 6 ay beklemeli. Böyle beklediği zaman lezzetleniyor. O lezzetine kavuşabilmesi için bunu biliyor olmak gerekiyor. Alırken ya kaç aylık peynir bu? Hani kaç ay dinlenmiş? Hatta onlar öyle diyorlar. Uykuya yatmış. Peynir kaç uyumuş diye adlandırıyorlar. O ne kadar uyuduğu çok önemli. Çünkü kestiğinizde o tulum peynirin içerisinde böyle gözenekleri göreceksiniz. O gözenekler ne kadar fazlaysa ve ne kadar küçükse o kadar kaliteli olduğunun göstergesi.
Şimdi evet. Tabii faydaları da saymakla bitmez. Yapımından saklama koşullarına kadar dikkat edilmesi gereken pek çok da yön var herhalde. Alırken evet. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor acaba?
Evet, alırken özellikle bu peynirle ilgili üzerine mutlaka 10, 11 ya da 12 litre sütten 1 kilo peynir elde ediliyor olması lazım. Birçok firma artık bunu yazmaya başladı üzerine. İşte 12 litre sütten elde edilmiştir diye. Hemen fiyatla ilgili bir şey söyleyelim. Yani 12 litreden sütten elde edildiyse süt de şu anda 1.2 kuruş. Yani 14-15 lira civarında sadece maliyeti var. Yani 15 liranın altındaki bir peynirle eğer alıyorsak şüphe duymamız gerekir. Hele tulum için bunu söylüyorum. İşte İzmir tulumu, Bergama tulumu gibi peynirler için. Bir de bunlar dinlendiriliyor. Yani en az 6 ay depolaması gerekiyor. Bunun da bir maliyeti var. Yani 15 liranın üzerine bir 3 lira da depolama maliyeti koysak, yani 18 liranın altında bir İzmir tulumunu, Bergama tulumunu almak, Ödemiş tulumunu almak mümkün değil. Bu sebeple de hani fiyat burada aslında bir gösterge olacak. Onun dışında rengi ne çok sarı olacak ne çok beyaz olacak. Böyle tam süt kıvamında, sütten birazcık daha koyu vaziyette oluyor olması renk anlamında önemli. Gözenekleri mutlaka olmalı. Ve aldıktan sonra eğer evlerde açık saklamaktansa ne kadar tüketeceksek o kadarlık kısımlara bölüp öyle saklıyor olmak, beklediğinde kurumasına engel oluyor olmak anlamında gene dolaplarımızda saklarken önemli. Çünkü bir de mutlaka üzerine bir ambalajla kapatıyor olmalıyız. Çünkü peynir çok çabuk koku alan bir yiyecek. Dolapta başka bir şeyin kokusunu rahatlıkla alabilir.
Hapsedebiliyor içine.
Tabii. Onun için onlara da dikkat etmek gerekir. Bir de nasıl alınır derken burada benim çok önemli gördüğüm başlıklardan bir tanesi de tarım ve gıda etiği nedir diye bir başlık atmışlar. Özellikle peynir özelinde. Biz programlarımızda konuşmuştuk. Taklit ve tahşiş yapılıyor birçok üründe diye. Bunlarda da taklit ve tahşiş yapılma ihtimali var. Bu sebeple işte aldığımız gıdaların nasıl üretildiğini, etik olarak nasıl üretilmesi gerektiğiyle ilgili Profesör Doktor Cemal Talu hocamız var. Eski Ankara Üniversitesi rektörü. O gelip bize işte tarım ve gıdada etikle ilgili bilgiler verecek. Bu aynı zamanda Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin de başkanlığını yapıyor Cemal hocamız. Bize orada özellikle sanayicilere kendinizin yiyemeyeceği, çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz yiyecekleri lütfen ürünlerinizin içine koymayın. Çünkü bu etik olarak insanlık anlamında yanlıştır diyecek ve insanlara bunu anlatmaya çalışacak. Benim önemli gördüğüm başlıklardan bir tanesi de buydu.
Peki daha önemli gördüğünüz başlıkları da daha sonra stüdyomuzda yeniden paylaşmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Efe. Haftaya stüdyomuzda birlikte olmak dileğiyle. Kolay gelsin.
Sağ olun.
İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.
Saygılar.
Şafak atana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, Uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı burcu burcu kokardı. Rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı burcu burcu kokardı. Rengi soldu sarardı sevip tutana kadar.
Sevgili dinleyicilerimiz 15.24'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve biz Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni, aynı zamanda Tiyatro Frankfurt'un Festival Komitesi Başkanı Sayın Kamil Kellecioğlu'na merhaba demek istiyoruz. Efendim merhabalar Hayatın Sesleri'nden.
Merhabalar Hayatın Sesleri'ne. Bu Frankfurt'ta güneşli bir günde Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nden tüm dinleyenlere, TRT'ye, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sıcacık da selam gönderiyoruz buradan.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 4. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali başladı. Aslında Frankfurt'un Türkçe konuşan tiyatrosunun günleri başladı galiba, değil mi?
Evet, biz kendimizi öyle adlandırdık ama artık Frankfurt'tan da çıktık. Çünkü Almanya'nın çeşitli şehirlerinde de artık gösterilerimizi sunmaya, Türkçe tiyatroyu göstermeye başladık. Dolayısıyla bu yıl hatta bazı sanatseverler artık siz Frankfurt'un Türkçe konuşan tiyatrosu değil, Almanya'nın Türkçe konuşan tiyatrosusunuz diye böyle arada geçişler oldu.
Sonra Avrupa'nın Türkçe konuşan size tiyatrosu olarak genişleyeceksiniz galiba, ağınızı genişleteceksiniz.
Evet, evet. Yani zaten Tiyatro Frankfurt'un amacı Türk dilini, Türk kültürünü yaşamak ve yaşatmakla beraber hem Türk yazarını, Türk tiyatrocusunu, sanatçısını, sanatını Avrupalılarla buluşturup Türklerin kendi dillerinde, kendi kültürlerinde o birbirinden güzel oyunları burada izleme fırsatı buluyor. Ve aynı zamanda da Almanların da Türk tiyatrosunu, Türk sanatını, yazarını, oyuncusunu, yönetmenini tanıma şansı yakalıyor bu festival aracılığıyla.
Ne güzel. Festivalin koordinatörü Sayın Zeynep Yıldız da yanınızda herhalde, değil mi efendim?
Evet, evet. Ben isterseniz ona vereyim. O biraz daha size daha fazla bilgi verecektir. Ben çok teşekkür ediyorum. Buradan sadece bir seslenişte bulmak istiyorum. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali yaklaşık bu yıl 130 kişiyi ağırladı ve ağırlamaya devam ediyor. Tüm sanatseverleri bu festivalimize davet ediyorum. Bu akşam da çok güzel bir oyunumuz var ama dediğim gibi Zeynep Hanım size daha geniş kapsamlı bilgi verecek. Ben teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Zeynep Hanım'la konuştuktan sonra sizi tekrar alabiliriz telefona Sayın Kamil Kellecioğlu.
Tamam. Peki, ben o zaman veriyorum Zeynep Hanım.
Peki, teşekkür ediyoruz. Evet, festival koordinatörü Sayın Zeynep Yıldız, merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz efendim. Sizi sormalı, neler yapıyorsunuz, neler aktaracaksınız bize festivalle ilgili?
Şu an akşam sahnelenecek oyunun provaları ve teknik ekibin hazırlıkları devam ediyor. Yastık Adam Entropi sahnenin Yurdar Okulu'nun prodüksiyonunda burada sanatseverlerle buluşacak. Biz çok heyecanlıyız. Tatlı bir yorgunluk var üzerimizde. Bu oyunları seçerken Türkiye'deki en iyi prodüksiyonlar olmasına dikkat ettik. Devlet tiyatrosundan ve özel tiyatrolardan çok iyi oyunları seçmeye gayret ettik. Orada izlerken keyif aldım. Özellikle benim, ben Türkiye'de yaşıyorum çünkü İstanbul'da yaşıyorum. Bu oyunlar evet Avrupa'da da gösterime girmeli. Buradaki benim vatandaşım da bu oyunları izlemeli diye düşünüp ilk etapta en iyi etki yaratan oyunları seçip repertuarımıza aldık. Bu dördüncüsünü düzenliyoruz bu yıl. Önümüzdeki senelerde de yine birbirinden güzel ve değerli prodüksiyonlarla burada biz Frankfurt ve Avrupa ile ve Türk vatandaşlarımızla buluşmayı devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Oyunlar üst yazılı olarak giriyor evet, herhalde
Almanca,
değil mi, sahneleniyor?
Evet, Almanca üst yazıyla burada Almanlarla da buluşuyor ve güzel olan burada sahneleri, salonları Almanların da dolduruyor olması. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bir kere bir Türkçe algısı oluşmaya başladı. Bu yıl festival tişörtlerimizde de hem Türkçe hem Almanca sanata evet dedik. Hatta Kamil Uçan çok güzel bir şey düşündü. Evet'i yazmadık. Sanata dedik ve orada istedik ki Almanlar bu cümlenin için eksik kalmış.
Evet.
Cümleyi tamamlamak üzere. Evet kelimesini öğrettik galiba.
Ya'yı kullanmadık.
Ya'yı kullanmadık.
Aa, evet. Peki Zeynep Hanım çok teşekkür ediyoruz. Kamil Bey'i tekrar alalım telefona.
Veriyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.
Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar, başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Sayın Kamil Kellecioğlu, sanıyorum Alman Kültür Bakanlığı da destekliyor sizin bu Türk Tiyatro Festivali ile ilgili etkinliklerinizi, değil mi efendim?
Evet. Şimdi şöyle, festival tabii gün gün kendini hem geliştirerek hem yükselterek büyüyor. Ve bizim istediğimiz noktaya doğru geliyor. Büyük bir ihtimalle bunu önümüzdeki yıl daha da büyüteceğiz. Hatta buradan birkaç cümleyle festivalin şu andaki yani Schirmherrschaft dediğimiz himayesine alan önemli kişilerin adlarını zikretmek isterim. Başta zaten Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosumuz Sayın Burak Karartı bizi himayesine aldı. Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldman bizi himayesine aldı. Bu bölgedeki Grosgrave valisi bizi himayesine aldı, Thomas Will. Ve aynı zamanda tabii bu yılın en büyük, en önemli faktörlerinden birisi de Kültür Bakanı Boris Rhein'in bizi Türk Tiyatro Festivali'nin gönüllü olarak destekçisi olduğunu, himayesinde olduğunu belirtti. Bu da tabii ister istemez bizi hem böyle Kültürler Atı Köprü'deki siyasi anlamda da olsa, toplumsal alanda da olsa, Almanlarla ilişkilerimiz konusunda da olsa sanatın, tiyatronun ne kadar önemli olduğunun bir vurgusu haline getirdi. Önümüzdeki yıl çok önemli bir gelişme var. Dün akşam Sayın Belediye Başkanımız Peter Feldman'la bir resepsiyon düzenlendi başkonsolosluğumuzda. Orada güzel bir söz aldık. Beşinci yıl, önümüzdeki yıl biliyorsunuz beşler, onlar, yirmiler jübileyim olarak geçiyor Almanya'da.
Evet.
Ve 5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin açılışını Frankfurt'un tarihi mekanlarından birisi, çok özel günlerde açılan Römer'de Kaisersaal, yani kralların taç giydiği o salonda açılışımızın sözünü aldık. 5. festivalimizin açılışı böylesine kralların selamlandığı, taç giydiği, krallara layık bir salonda Türk tiyatrosuna 5.sinin startını, selamını vereceğiz.
Bunu evet, ne güzel. O zaman o 5. yılda da biz yine sizlerle birlikte olacağız. Ve Frankfurt'un Türkçe konuşan tiyatrosunun etkinliklerini duyurmaya yine devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü aktardıklarınız için. Size kolaylıklar diliyoruz. 7. gündesiniz.
Çok
daha
sağ olun.
Yolunuz var.
Ya bayağı yolumuz var. İşte burada bir taraftan dekorlar kuruluyor, sanatçılar geliyor filan. Ama şeyi de eklemeden geçemeyeceğim. Bu yıl özellikle çocuklarımız için 3 oyun sahneledik. Pardon, 2 oyun sahneledik. 4 ayrı atölye çalışması, workshop çalışmaları yaptık. Yaratıcı drama atölyeleri yaptık çocuklarımız için. Şimdi cumartesi günü yine çocuklarımız için yaratıcı drama atölye çalışması, gençler için oyunculuk atölyeleri, fuaye sohbetleri, yani
yine
oyunlar.
Çocuklar ve gençler de unutulmadı yani. Çok teşekkür ediyoruz.
Asla.
Kolaylıklar diliyoruz efendim. Görüşmek
çok
üzere.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Biz de size ilginiz için ayrıca teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Komitesi Başkanı Sayın Kamil Kellecioğlu ve festivalin koordinatörü Sayın Zeynep Yıldız'la konuştuk. Teşekkür ediyoruz tekrar kendilerine.
Sevil neşelen, sevme yanarsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Sevil ve sevme, ağlama. Zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama. çölünden geçerse yollar, sevda çölünden geçerse yollar, bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar, bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
Türklerde spor kültürü. Köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün 1936 Berlin Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye bakacağız ama öncelikle bugün Türk Güreş Vakfı saat 11'de, Türkiye saatiyle 11'de Genel Başkan Ahmet Ayık'ın girişimleriyle Karşıyaka Mezarlığı'nda Anıt Mezar'da anıldı, protokol konuşmaları yapıldı, dualar edildi, mevlitler okundu. Siz de oradaydınız. Hatta oradan çıkıp koştura koştura yayınımıza geldiniz. Sağ olun, var olun. Şimdi orayı böyle kısaca bir dinleyicilerimize özetleyelim, orayı bir anlatalım isterseniz.
Evet, büyük şampiyon Ahmet Ayık. Gerçekten Türk Güreş Vakfı'nda çok büyük hizmetleri var, çok güzel şeyler yapıyor. Artık böyle herkesi böyle farklı günlerde değil de hepsini toptan bir günde analım diye 12 Mayıs'ta bunu düzenlediler. Çok büyük katılımlar oldu. Eski bakanlarımız Yücel Seçkiner, Ali Şevki Erekbeyler katıldı. Büyük şampiyonlarımız katıldı. Orada Kur'an-ı Kerim okundu. Hep birlikte dualar ettik. Odan Yeni Mahalle Belediyesi camisinde mevlüt okutuldu. Peşinden cuma namazı kılındı. Ve Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı bir özel yemek verdi bugün. Ve çok güzel bir şekilde bütün şampiyonların çocukları, torunları geldiler.
Ne güzel, ne mutlu. Çok ne güzel, kadar güzel bir şey değil mi?
Böyle bir şampiyonun evladı olmak, torunu olmak. Onları yaşadık. Onlarla güreş camiasını bir bütün olarak gördük. Çünkü bu bizim Türk olmamızın ruhunu bize veren şey bunlar. Bunu yaşadık.
Evet, ne güzel. O zaman şimdi 1936 Berlin Yaz Olimpiyat Oyunları'na dönelim. O günleri yeniden yaşayalım. Çünkü 1936 Berlin Yaz Olimpiyatları'na Türkiye katıldı ve ilk altın madalyasını aldı galiba, değil mi?
Evet. İlk altın madalyamızı ve ilk madalyalarımızı aldık. Hı hı. Türkiye 36 Olimpiyatları öncesinde büyük tartışmalar oldu. Hangi branşlarda katılacağız, hangi branşlarda katılmayacağız. Sonuçta Türkiye buraya katılmaya karar verdi. Ve son derece kapsamlı hazırlıklar, ikili karşılaşmalar hem yurt içi hem yurt dışında. Büyük emeklerle 36 olimpiyatlarına Türkiye 11. yaz olimpiyat oyunları oluyor. Futbol branşında basketbol, güreş, binicilik, bisiklet, eskrim ve yelken dallarında 60 evet. sporcu, 2 antrenör, 4 hakem ve 12 idareciden oluşan 78 kişilik bir kafileyle katıldık. Bu olimpiyatlar ilk madalyayı kazandığımız, ayrıca ilk altın madalyayı da aldığımız bir özelliği daha var. İlk bayan sporcularımız bu olimpiyatlara katıldı. Eskrim branşında Halet Çambel ve Suat Fetkeri Aşeğini. Suat Fetkeri Aşeğini kim? Beşiktaş'ı kuran Ahmet Fetkeri Aşeğini'nin kızı. Halet Çambel'i Atatürk Fransa'dan Macaristan'a özel kampa gönderdi bu olimpiyatlar için. Trenle özel geldi ve böyle hazırlanıldı. Oradan Berlin'e geçtiler ve böyle oldu.
Evet. Şimdi tabii Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü öğrencilerinin 24 Temmuz 16 Ağustos 1936 tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen Dünya Spor Yüksekokulları Beden Eğitimi Kongresi ve Uluslararası Spor Bölümü öğrencileri kampına katılımı da vardı tabii ki. Bundan da söz edebilir miyiz?
Ne kadar ileri bir görüşlülük değil mi? 36 Olimpiyatları ve Türkiye Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Eğitimi Şubesi öğrencilerini Olimpiyatları görmeye, tecrübe kazanmaya
gönderiyor.
O kültürü, olimpik
evet.
kültürü görmeleri için gönderiyor.
Evet.
36 Berlin Yaz Olimpiyatları oyunlarını organize eden Almanya, Olimpiyat münasebetiyle düzenlediği ve dünya gençliğinin de katılmasını istediği bu kongre ve kampta dünya ülkelerindeki beden eğitimine yönelik bildirilerin sunulmasını ve faaliyetlerin aktif olarak sergilenmesini amaçlıyordu. Düzenlenen bu kongre ve kampta yüksek beden eğitimi enstitüsüne sahip olan ülkeleri davet ediyor. Atatürk de Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Eğitim Bölümü öğrencilerinden 30 kişilik bir grubun bu kongreye katılmasını benimsiyor, hı hı. destekliyor ve bu kararnameyi imzalıyor. Bu okulun öğrencileri beden eğitimi ve sporun bilimsel temellerini oluşturacak olan uluslararası kongreye katılmakla Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alanda da tanınmasını sağlıyor. Bunun yanında dünya gençliği ile tanışıp kaynaşarak ve bu konuda mesleki tecrübeler kazanıyorlar. Ülkemizde büyük atılımlar yapacak olan Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Eğitim Bölümü öğrencilerinin yüksek bir olimpiyat kültürünü görmeleri, bu kongre ve kampta kendilerini sergilemeleri yolunda göstermiş olduğu bu yaklaşım, Atatürk dönemindeki eğitim bilimleri anlayışı ve duyarlılığının önemli bir örneğidir. Almanya, Dünya Spor Yüksekokulları Beden Eğitimi Kongresi'ni düzenleyerek olimpiyat kültürüne sadece spor açısından bakmadığını gösteriyor. Olimpiyat kültürünün yanında geleceği de düşünerek beden eğitimi bilimlerindeki entegrasyonun oluşmasına katkılar sağlıyor. Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Eğitim Bölümü öğrencileri bu kongre ve kampta Türkiye'de okullardaki beden eğitimine yönelik eğitim modellerini aktif olarak gösterdiler. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kısıtlı imkanlara rağmen bu kongre ve kampa katılması hem genel eğitim hem özel olarak beden eğitim ve spor hem de sistemli bir beden eğitim ve spor politikasının oluşması açısından önemli görülmelidir.
Evet, şimdi tabii Galatasaraylı izciler de 1936 Berlin Yaz Olimpiyatlarını seyrettiler. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Aynı tarihleri içerecek şekilde, olimpiyatları da içeriye alacak şekilde 1936 yılında Galatasaray Lisesi Avrupa'ya bir gezi düzenliyor. Bu gezinin en önemli tarafı 25 kişilik bir öğrenci grubu. Tabii bunlar örgüt kültürü çok hı hı. yüksek bir lise. Her sene bir lise eğer bir şeyi kutluyorsa bu çok muazzam bir şey.
Evet.
Demek ki bu gelenek oralardan başlıyor. Bunlar eşleriyle birlikte 20 tane de hoca Avrupa gezisine başlıyorlar. İstanbul'dan bir yolcu gemisiyle Karadeniz Tuna yoluyla Almanya'da izci kıyafetleriyle ve Türk bayrağı da göğüslerinde olacak şekilde geziyorlar.
Evet.
Ve bu öğrencilerimizi olimpiyatların açıldığı gün Almanlar stadyuma davet ediyorlar. Ve saha ile tribünleri ayıran parmakların önüne yerleştiriyorlar. Ama izci kıyafetleriyle stadyuma girer girmez sanki kıyamet kopuyor. Ve aleyhlerine öfkeli ve tezahürat başlıyor. Çok sert bir biçimde protestoya uğruyor izcilerimiz. Galatasaraylı izciler ne olduğunu bilemedikleri bu sert davranışı anlamaya çalışıyorlar. Almanlar yumruklarını kaldırıp bağırarak Galatasaraylı izcileri protesto etmeye devam ediyorlar. Bu arada etraflarına sert cisimler de düşmeye başladı.
Bir şeyler de atmaya başladılar.
Tabii.
Yani.
Ama olayı anlayamıyorlar.
Evet.
Galatasaraylı izciler soğukkanlıklarını korumaya çalışırken diğer taraftan aleyhlerine yapılan tezahüratın sebebini anlamaya çalışıyorlar. Ancak ilk şaşkınlıklar geçtikten sonra olimpiyat sorumluları durumu anladılar. Seyirciler Galatasaraylı izcileri o sırada yeni gelişmeye başlayan kara gömlekli faşist gençleri zannederler. Hmm. Tepki ve protestolar bundan kaynaklanıyormuş. Hemen bir yetkili hoparlörle Galatasaraylı izcilerin Türk kafilesi olduğunu açıklıyor. Bunun üzerine aleyhlerine yapılan gösteriler hemen kesiliyor ve lehlerine tezahürat başlıyor. Almanlar tarihi dostluğumuzu hatırlamışlardı. Anlaşılan hemen bir tavır değişikliğine girerek uzun süre lehlerine gösteri yaparlar. Galatasaraylı izcilerin bu durum karşısında heyecanları yatışıyor ve olimpiyat oyunlarını ilgiyle seyrediyorlar. Olimpiyatlardaki milli spor karşılaşmalarının heyecanını yaşadılar. İnsanların adeta motive edilerek toplumun bütünlüğü içinde milli heyecanlarını her hareketleriyle yansıttıklarını orada gördüler. Milli duyguları hep birlikte haykırmak, bu duyguları güçlendirmek ve onun heyecanını tatmak istercesine fırsatlar yaratmak, her olayı duygusal bir milliyetçilik heyecanına sürüklemek isteyen topluluk olarak Almanların çok ateşli olduklarını gördüler.
Evet, şimdi tabii ülkemizin elde ettiği çok güzel sonuçlar var dedik en başında. Altın madalyayı da aldık, ilk altın madalyayı, bronz madalyamız da var. Bu sonuçlardan biraz söz edebilir miyiz hocam? Ne güzel sonuçlar almıştık, nelerdi onlar?
Bu olimpiyatlarda eskrim, yelken, binicilik, basketbol, bisiklet ve futbol branşlarında herhangi bir derece kazanılamadı. Fakat bisiklet branşında 100 kilometre mukavemet yarışında 2 saat 33 dakika 05 salisede Fransız Charpentier birinci oldu. Bunu bir saniye farkla 2 saat 33 dakika 063,5 saniyede bir Türk bisikletçisi Talat Tunçalp bitirdi. 8. oldu. Demek ki belki de ilk olimpiyat şampiyonumuz Talat abi olacaktı.
Evet.
O bir saniye ne kadar önemli
çok,
değil mi?
Çok.
İşte güreş branşında Berlin 1936'da Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını serbest stil güreşte 79 kiloda Ahmet Kireççi, Mersinli Ahmet olarak biliniyor, onunla kazandı. Alman, İtalyan, İsveçli, İsviçreli rakiplerini yendi. Kilosunun İkinciliğini kazan Amerikalı Richard'ı sayıyla yenilerek olimpiyat üçüncüsü oldu. Hı hı. 61 kiloda serbest stilde önce şansını deneyen Yaşar Erkan burada 8. oldu. Daha sonra kendisi burada bir tecrübe kazanarak Greco-Romen güreşlere girdi. Ve Greco-Romen'de Danimarkalı, Japon, İtalya güreşçileri kündeleriyle tuşladı. 4. turda Letonyalıyı yenerek finale yükseldi. Kötü puanların hesabını yapan antrenörün isteği üzerine Finni Arne Emeli Reini'ye sayıyla yenildi ve daha az kötü puanı bulunan güreşçimiz olimpiyat şampiyonu olarak Berlin Olimpiyat Stadyumunu dolduran 100 bin kişiye ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı dinletti. Bu olimpiyatlarda Türk sporcuları ayrıca bir dördüncülük Mehmet Çoban Greco-Romen güreşte 4. oldu. Nuri Boytor'un 5. oldu. Ahmet Çakır Yıldız 6. oldu. Hüseyin Erçetin 7. oldu ve Mustafa Çakmak'la güreşte 8. oldu. Bir de Talat Tunçalp 8. oldu ve atlarını şeref kütüğüne yazdırdılar. İlk olimpiyat madalyalarımızın kazanılması açısından son derece önemli olan bu olimpiyatlarda Türkiye bir bronz ve bir altın madalya ile takım tasnifinde 19. oldu.
Evet, aslında ilk girdiğimiz yıl itibariyle baktığımızda ne kadar çok ödül kazanmışız. Bunun katlanarak devam ederek gelmiş olması lazım bugüne gelip baktığımızda ama ne yazık ki öyle olmadığını görüyoruz. Şimdi yine o yıllara dönelim hocam. Yaşar Erkan'ın bu başarısı nasıl kutlandı döndükten sonra ülkemizde acaba?
Türkiye'de bir bayram gibi kutlandı. Çünkü olimpiyatlarda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti ay yıldızlı bayrağını göndere çekmiş ve İstiklal Marşı'nı dinletmişti. Yaşar Erkan'ın başarısı bütün yurtta bayram sevinci yaratıyor ve ay yıldızlı bayrağımızı şeref gönderine çektirirken İstiklal Marşı'mız söylenirken hüngür hüngür ağlamıştı. Yaşar Erkan bu hatırasını şöyle anlatıyor. 100 bin kişinin önünde duyduğum o hazın daha büyüğünü kürsüden indikten bir süre sonra tattım. Elime bir telgraf tutuşturdular. Atatürk'ün gönderdiği kutlama telgrafında şunlar yazılıydı. Kendin küçüksün ama memleket için çok büyük iş yaptın. Artık ismin Türk spor tarihine geçti. Çok yaşa Yaşar. İmza Kemal Atatürk.
Yeah.
İşte Yaşar Erkan büyük kurtarıcıyı daha önce tanımıştı. Erkan o tanışma gününü ise şöyle anlatıyor. 1933 yılında Taksim'deki eski Maxim salonunda bir güreş turnuvası tertiplenmişti. Tam hazırlanıyorduk ki atanın da geldiğini söylediler. Biraz sonra onu gördük. Yanımıza geldi. Su gibi ter içinde kalmıştım. Kazanacak mısın diye sordu. Dilim tutulmuştu. Adeta benden cevap beklemedi. Türksün, sen kuvvetlisin dedi. Sonra mindere çıktım. Rakibim 1928 yılında dünya şampiyonluğunu kazanmış olan İtalyan Nizzalo idi. Nasıl girdim ama bel kündelerini peş peşe nasıl doldurdum bilmiyorum. Hakem elimi kaldırırken gözüm ataya takıldı. Gayet sakin fakat mütebessim bir yüz ifadesiyle bana bakıyordu. Yaşar Erkan'ı sporcularımızı Berlin Olimpiyatları dönüşünde büyük bir törenle karşıladılar. Daha sonra ise Çankaya Köşkü'nde Kemal Atatürk tarafından kabul edildiler. Orada büyük iltifatlara nail oldu. Atatürk, Yaşar Erkan'a, "Anlat bakalım delikanlı, güreşleri bana bir bir anlat," dedi. Heyecandan kelimeler ağzından yuvarlanıyordu. Yaşar anlatabildiği kadar Atatürk'e anlattı. O tarihlerde Yaşar Erkan askerde onbaşıymış. Atatürk sohbet sırasında Yaşar Erkan'a "Çavuş nasıl?" diye soruyor. Yaşar Erkan da "İyidir paşam" diye cevap veriyor. Sonra Atatürk beklemediği bir anda bir sual daha sordu. "Diğer arkadaşların için senin başarına ulaşamadılar? Şimdi ne diyebilirdi? Şans paşam," dedi. Atatürk "Hayır," dedi. "Değil, şans değil. Çalışmak, daima galip gelmek için çalışmak." Atatürk sonra yanındakilere dönerek İstanbul Güreş Kulübü'nde Yaşar Erkan'ın şerefine bir balo tertiplenmesini emretti ve Yaşar Erkan'ı bir altın madalya ile taltif etti. Neyse, görüşme bitiyor. Yaşar Erkan kapıdan çıkıyor. Atatürk'ün yanından çıkınca Muhafız Alay Komutanı İsmail Hakkı Tekçe, Yaşar Erkan'a merakla ve heyecanla ve çok çabuk bir şekilde, "Ne konuştunuz? Ne dedi? Hadi çabuk söyle." Yaşar
Merak
Erkan
ediyor
da,
herkes tabii.
Evet, çünkü içeride iki saat kadar kalmışlar. Evet. Atatürk'le baş başa yemek yemiş. Kimseyi kabul etmiyor Atatürk. Güreşçileri çok seviyor.
Evet.
Ve Yaşar Erkan'a, Erkan da diyor ki, "Komutanım, Atatürk beni çavuş yapacakmış." "Nasıl yani?" diyor İsmail Hakkı Tekçe. "Bana çavuş nasıl?" diye sordu. "Ben de iyi dedim." Deyince İsmail Hakkı Tekçe gülerek, "Atatürk o çavuş lafını Adolf Hitler için söylemiş. Anlamamışsın," diyor. Çavuşluktan Mareşella'ya evet. yükseldiği için. Ne bilsin gariban evet. Yaşar abi. Atatürk güreş ve güreşçilerimizi çok severdi. Yaşar Erkan'dan sonra madalya kazanan diğer güreşçilerimizi de görseydi kim bilir nasıl sevinecekti. Olimpiyat şampiyonu Yaşar Erkan'a bu başarısından dolayı bir ev verildi. Ayrıca İstanbul Belediyesi de bir ev alması için yardım etmişti.
Ne güzel, ne mutlu. Şimdi tabii İstiklal Marşımızı okuttu dediniz. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı dinletmesi karşısında neler hissetti? Neler söyledi acaba Yaşar Erkan'a?
Nilgün Hanım, bu çok önemli bir şey ve belki Mehmet Akif Ersoy'un hayatındaki en önemli anı bu.
Evet.
Bana göre. Mehmet Akif Ersoy hastalanınca 19 Haziran'da 1936'da 63 yaşındayken hasta olarak İstanbul'a gelmişti. Yaşar Erkan da Ağustos ayı içerisinde şampiyon olmuş. Hemen bir gazeteci olimpiyat şampiyonu olması üzerine Yaşar Erkan'ın hasta yatağındayken Mehmet Akif Ersoy'a gidiyor ve şunu soruyor. Yaşar Erkan olimpiyat şampiyonu olarak Berlin Olimpiyat Stadyumunda Türk bayrağını göndere çektirerek İstiklal Marşımızı dinletti. İstiklal Marşımızın bir yazarı olarak siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Deyince Mehmet Akif Ersoy durdu. Şunu söyledi. İstiklal Marşı amacına vardı der.
Ya ne güzel de der gerçekten. Keşke hep tüm olimpiyatların sonucunda o İstiklal Marşı'nı dinletebilsek. Hocam süremizin de sonuna geldik. Böyle bir cümle neler söylemek istersiniz konuştuklarımız çerçevesinde?
Şunu söylemek isterim. Erzincanlı olan Yaşar Erkan hocamızın, şampiyonumuzun adının Erzincan Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu'na verilmesini istiyorum. Bunu hak ediyor bence.
Evet, umarız sesimiz ulaşır, duyulur ve verilir diyelim ve çok teşekkür edelim size. Bugün de bu hafta için, haftaya yine birlikte olacağız hocam. Sağ olun, var olun.
Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun.
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven hocamla birlikteydik. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerken pazartesi günü 15 haberlerinden sonra sizleri yine başkentte beklediğimizi hatırlatalım. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları efendim. Hayatın Sesleri.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova 25. Bundan böyle, suya dayanıklı cam.